2. Petrus 2. bölüm 21. ayette, "Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilen kutsal buyruktan geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu," diyor. Elçi Petrus şimdi bütün bunların doğruluk yolunu bilip doğruluk yönünden dönmelerindense doğruluk yolunu hiç bilmemelerinin daha iyi olacağını söyleyerek kapatmaktadır. "Bu hizmette bana özgü olmayan bir şey yaptım geçenlerde. Doktor Gabriel'in şu sözlerini duymuştum ve bana o kadar etkili ve doğru geldiler ki bu sözleri kendim de kullandım. Bazen vaazımın sonunda şöyle diyorum: dostlarım, buraya kurtulmamış olarak geldiyseniz ve kurtulmamış olarak ayrılırsanız ben sizin en büyük düşmanınızım. Çünkü artık müjdeyi duydunuz ve bundan sonra Tanrı'nın huzuruna çıkıp müjdeyi duymadığınızı söyleyemeyeceksiniz. Müjdeyi duydunuz ve durumunuz dünyanın en kötü şeylerini yapan tanrısızdan şimdi daha beter olacak." 2. Petrus 2. bölüm 22. ayette, "Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuğuna döner, domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner." Petrus bu sahte öğretmenler hakkında köpek kelimesini kullanarak konuşmaktadır. Bu arada Yahudiler için köpekten daha kötü bir şey yoktu. "Köpek kendi kusmuğuna döner," diyor bu ayette. Elçi Petrus bunu 26. mezmur 11. ayetten alarak gerçek, doğal, kirli hallerine geri döneceklerini anlatmak için kullanır. "Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner," diyor. Kaybolan domuz benzetmesini sunan kişi Petrus'tur. Kaybolan domuz benzetmesini daha önce duymamış olabilirsiniz ama işte buradadır. Tabii ki İsa'nın verdiği en önemli benzetmelerden biri olan kaybolan oğul benzetmesine dayanmaktadır ki bu benzetmede Luka 15. bölüm 11 ila 32. ayetler arasında anlatılır. Müjdeyi kaybolan oğul benzetmesinden yola çıkarak duyuramayacağımızı söyleyenler var. Ancak Dr. Vernon McGee diyor ki, "Toplantıda ilk öne çıkışım kaybolan oğul öyküsündeydi. Günümüzde fazla sözü edilecek bir yer olmadığını söylerler. O zaman da öyle olmadığı kesindi. Öne çıkıp diz çöktüm ve o gece hakkında bütün hatırladığım vaizin kaybolan oğul hakkındaki vaazıydı. Kullandığım mecazları bile hatırlıyorum. Bütün gece boyunca kaybolan oğulun gece kulüplerinden ve günah yerlerinden nasıl geçtiğini anlattım. O gece bütün kutsallar vaizin mesajı aracılığıyla kaybolan oğulla birlikte onu düşünürken kahinsel bir şekilde günah işlediler. İnanın bana, çok etkileyici bir mesajdı. O gece başkalarının da kurtulduğundan eminim ama kimse bana müjdeyi açıklamak için gereken zamanı ayırmadı. Müjdeyi iyice anlamıyordum ve daha sonraki hayatım kurtulmamış olduğumu ortaya koydu. Ama kalbimin buna hazır olduğu da kesindi," diyor Dr. Vernon McGee. Aslında kaybolan oğul hikayesi bir günahlının bir oğul olmasının değil, bir oğulun günahlı olmasının öyküsüdür. Luka 15. bölümdeki anlatım bildiğimiz bir hikayedir. Hatırlayacağınız üzere iki oğlu olan bir baba vardı. Oğullarından biri, yani küçük olanı, uzak bir ülkeye gitmek istedi. Strater adlı bir yorumcu buna yakınlık günahı adını veriyor. Anlamı, yakında olan şeylerin çok çekici olmadığı ama uzak yerlerin büyüleyiciliği ve çekiciliği olduğudur. Ben günahın en büyük çekiciliğinin gizemli yanı olduğunu düşünüyorum. Elimizde olmayan şeylerin bize daha cazip görünmesi gibi geliyor bana. Bunun üzerine oğlan çekip gidiyor ve çok geçmeden hızlı bir hayat yaşamaya başlıyor. Bolca parası varken iyi gün dostları yanındalar ama çok geçmeden ondan uzaklaşıyorlar. Sonunda domuz yetiştiren birisi için çalışmak zorunda kalıyor. Rab İsa bundan söz ettiğinde hem günahlılar ve hem de ferisiler irkildiler. Çünkü bir Yahudi genci için bundan daha aşağılık bir durum olamazdı. Yani dibe vurmuştu. Hatta uyuşturucu kullanıyordu, cinsel ahlaksızlıkta bulunuyordu ve bütün bu tür işlerde de bir yakınlığı vardı. Yine benzetmenin öncelikle neyi öğrettiğini anlamanızı istiyorum. Bir günahlının nasıl kurtulduğunu göstermez. Sadece bir günahlıyı kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda günah işleyen bir oğlu da yeniden kabul eden babanın yüreğini ortaya koyar. Bir vaiz, Dr. Rimmer adında bir vaiz, "Ya oğlan domuz ahılında ölseydi o zaman ne olacaktı?" diye sormuş. Vaiz, "Eğer domuz ahılında ölseydi kesin bir şey varsa o da ölü bir domuz olacaktı," diyor. Çünkü o bir oğuldu. Evden ayrıldığında bir oğuldu, uzak ülkeye vardığında bir oğuldu, günah içinde yaşarken bir oğuldu ve domuz ahılındayken de bir oğuldu ve bir oğul olduğu için bir gün hiçbir domuzun hiçbir zaman yapamayacağı bir şeyi söyledim. "Babam orada harika bir evde oturuyor. Babamın hizmetkarlarının durumu benimkinden daha iyi. Ben onun oğluyum ama burada domuzların arasında yaşıyorum. Kalkıp babamın yanına gideceğim," dedi. Hiçbir domuz bunu söyleyemezdi. Bir domuz bunu ancak domuz ahılına doğru giderken söyleyebilir. Baba bu oğul eve döndüğünde ne yaptı? Musa'nın yasasına göre bu oğlun taşlanarak öldürülmesi gerekiyordu. Bunu yasanın tekrarı 21. bölüm 18 ila 21. ayetler arasından görebilirsiniz. Ama taşlanarak öldürülmemişti. Oğul geriye dönüp itirafını yaptı. Baba cennete ve sana karşı günah işledim dedi. Ama babası onun sözlerini bitirmesine izin vermedi. Babası hizmetkarlarından birine gidip bana güzel bir iki tane kızılcık sopası kesin. Bu oğlana eşek sudan gelinceye kadar döveceğim demedi. İsmimi kirletti, mal varlığımı harcadı, zamanımı boşa harcadı. Günah içinde yaşadı ve ben şimdi ona göstereceğim de demedi. Böyle olmadı. Çünkü oğul dayağını uzak ülkede yemişti. Bütün kaybolan oğullar dayaklarını evden uzaktayken yerler. Göksel babaya döndüklerinde her zaman bir şölen, bir kaftan ve bir yüzük vardır. Ve eğlenmeye başladılar. Babanın evindeki eğlence iyiydi. Domuz ağılındaki gibi değildi. İlginç olan şimdi Elçi Petrus'un domuz yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner demesidir. Şimdi kaybolan oğul benzetmesine bir şey ekleyebiliriz. Domuz ağılındaki o küçük domuzlardan bir tanesi kaybolan oğula bütün bu güzel çamurlarla ve pislikle bu güzel domuz ağılını terk etmeyi istediğini mi söylüyorsun diye sorabilir. İyi bir düşünce. Hatta beni bile ikna ettin, ben de seninle gelip kendim de denemeyi istiyorum diyebilirdi. Bunun üzerine kaybolan oğul domuza eğer oraya gidersen her şey farklı olacak, temizlenmen gerekecek demeliydi. Babanın evine gittiklerinde baba kollarını oğlunun boynuna doladı ve kaftanı getirin dedi. Aslında oğlunun domuz ağılında giydiği giysilerin kokusu burnunun direğini kırıyordu ve gerçekten de onu iyice yıkayın ve sonra üzerine yeni bir kaftan giydirin dedi. Benim evimde böyle kokamaz ve böyle yaşayamaz. Küçük domuz kaybolan oğulla birlikte gitseydi ve onun da temizlenmesi gerekseydi bu küçük domuzu iyice yıkasalardı ve boynuna da pembe bir fiyonk taksalardı. Dişlerini iyice fırçalasalar ve küçük domuz da tertemiz olsaydı. Ama aradan iki gün geçmeden küçük domuz kaybolan oğulun yanına morali bozuk bir şekilde gelip kaybolan oğul ben buradan hoşlanmıyorum diyecekti. Ve oğul neden diye sorduğunda ben eve geldiğimden beri hayatımın en güzel günlerini geçiriyorum. Sense bana buradan hoşlanmadığını mı söylüyorsun? Ne oldu diye sorsaydı. Küçük domuz yatakta beyaz çarşaflar olması düşüncesinden hoşlanmıyorum. Bol çamur, vıcık vıcık kirli bir yere gitmek istiyorum ve orada çok daha rahat uyurdum diye yanıt verecekti. Kaybolan oğul, babanın evinde böyle şeyler yapmıyoruz. Burada bir domuz ağılındaymış gibi yaşayamazsın diye onu yanıtlayacaktı. Hoşlanmadığım bir başka şey de masada oturup çatal bıçak kullanmak, masada beyaz bir masa örtüsünün bulunması ve yemeğimi tabaktan yemek diyecekti domuz. Neden yere bir yalak koyup da her şeyi onun içine boşaltmıyoruz? Hepimiz içine atlar ve hayatımızın en zevkli anlarını yaşardık. Oğul ise biz burada böyle şeyler yapmıyoruz diye yanıt vermek durumunda kalacaktı. Domuz da ben de kalkıp kendi babama gideyim diyecekti. Kendi babası o evde değildi ve bu yüzden kendi evine doğru yola çıktı. Tamamen temizlenmişti ama domuz ağına döndü ve babasını hayatınızda görebileceğiniz en büyük pisliğin içinde buldu. Her tarafı çamurla kaplıydı. Kirli ve pisti ve kokuyordu. Ve o küçük domuz sevinçli sesler çıkarıp zıplamaya başladı. Oh dünya varmış, eve döndüğüm için çok mutluyum diyerek hemen kendini babasının yanına attı. Neden biliyor musunuz? Çünkü o bir domuzdu. 1949 yılından itibaren Los Angeles'ın şehir merkezindeki bir kilisenin pastörlüğünü yapma ayrıcalığını yaşamış birisini tanıyorum. Bunlar Güney Kaliforniya'da alt bölümlerin bina edilmeye başlandığı yıllar. Bu dönemde kent nüfusu tekrar tekrar ikiye katlanmış. İnsanlar her yerden gelmişler ve o dönemde arkadaşımın pastörlüğünü yaptığı kilisede büyük kalabalıkların bir araya geldiği görülmüş. Bana tam doğru zamanda o eşsiz konumda olma ayrıcalığını verdiği için her zaman Tanrı'ya teşekkür ettiğini söyledi. Birçok insanın Rab'be iman ettiği için bu çok iyi bir zaman olduğu halde her zaman domuzlarla oğulları yani iman ettiklerini söyleyenlerle gerçekten yeniden doğmuş inanları birbirinden ayırabilme sorununu yaşadığından bahsetti. Bunu yapmak zor ve kafa karıştırıcıydı ama bir şey öğrenmiş. Yolun bir ucunda babanın evi, diğer ucunda ise domuz ağılı olduğunu ve her zaman babanın evine dönmekte olan, kaybolan oğulları olduğunu öğrendim dedi. Bir keresinde bir vaizin oğlu beni ziyaret etti ve onunla konuştuk. Tanınmak istiyordu ve bizim yaşadığımız kente geldi. Oldukça da yakışıklı bir gençti ama ünlü olmayı başaramadı. Yanlış kalabalığın arasına karışıp içki içmeye başladı. Durumunun gitgide daha kötüye gitmekte olduğunu görmüştü. Kaybolan bir oğuldu, bir domuz değildi. Yaşadığı hayattan nefret etti. Beni görmeye geldiğinde babam harika bir adam. Onu çok fazla hayal kırıklığına uğrattım. Beni nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Eve dönüp dönmeyeceğimi de bilmiyorum dedi. Ona babana ben telefon edeyim ve eğer seninle konuşmak istemiyorsa telefonu kapatırız dedim ve kabul ettim. Bunun üzerine çok iyi bir vaiz olan babasına telefon ettim ve biraz havadan sudan konuştuktan sonra onu neden aradığımı merak etti. Çalışma odamda sizinle konuşmayı isteyen birisi var dedim. Babası kimden bahsettiğimi biliyordu. Oğlunun bir domuz değil bir oğul olduğunu da biliyordu. O baba sesi titremeye başlayarak oğlum mu diye sordu. Evet dedim. Onunla konuşmak isterim dedi ve delikanlı ağlamaya başladı ve babasının da ağladığından eminim. Çalışma odamdan dışarı çıkıp onları rahat rahat konuşmaları için yalnız bıraktım. Delikanlı telefonu kapattıktan sonra geri döndü ve bana eve gidiyorum dedi. Ancak geçiş dönemi her zaman kafa karıştırıcıdır. Çünkü bazen kaybolan oğullar yolun domuz ağına giden tarafındadırlar. Kafa karışıklığına bir şey daha ekleyen bir öğe de bazen bir domuzun domuz ağından çıkıp babanın evine gitme ihtimalidir ama o bir domuzdur. Babanın evinden hoşlanmaz. Temizlenip, yıkanıp, paklanıp çok dindar olabilir. Bazen onu kilisede bile görevli olarak görebilirsiniz. Siz dışarıdan fark edemezsiniz çünkü dışı tamamen temizlenmiştir ama şimdi bir domuzun yüreğini taşır ve domuzlar pisliği sever. Bir keresinde bir hanım bana gelip ben şu adamı başka bir şehirden tanıyorum. Kilisede öğretmenlik yapıyordu ve kilise görevlisiydi. Burada ise içki içiyor, karısını boşamış ve kadınlarla eğleniyor. Bu adam kurtulmuş mu değil mi diye sordum. Ona bilmediğimi söyledim. Kadın bana yani sen bir vaizsin de bir adamın kurtulup kurtulmamış olduğunu bilmiyor musun dedi. Ona hayır gerçekten de bilmiyorum. Sana bir şey söyleyemem çünkü benim gördüğüm sadece dış görünüş. Ama ne yapacağımızı sana söyleyeyim. Bizler büyük kozmopolit bir kentte yaşıyoruz. Kente bir ucunda domuz ağılı, diğer ucunda babanın evi olan bir yol var. Ben eğer yeterince uzun süre beklenirse bütün domuzlar domuz ağılına ve bütün kaybolmuş oğulların da babanın evine gideceklerini öğrendim. Sadece bekle ve gör. Eğer o adam domuz ağılında yaşamayı sürdürürse onun bir domuz olduğunu bilebiliriz. Çünkü Elçi Petrus yıkanan domuzun şimdi çamurda yuvarlanmaya döndüğünü söyler dedim. Bu dinden dönmüş olan birinin resmidir ve gerçekten de üzücü bir resimdir. Tanrı sözünde Vahiy kitabının 17. bölümünden daha korkunç bir bölüm bilmiyorum. Bu konudaki sözlerime kaybolan oğul hakkında vaazlarımı dinleyen bir dostumun yazdığı bir şiirle son vermek istiyorum. Bu şiirin ismi Domuz Domuzdur. Ve bu şiir şöyle diyor. Kaybolan oğul domuza benimle birlikte eve gel. Şarkı söyleriz, dans ederiz ve çok eğleniriz. Kadınlarla birlikte şarap ve şarkılarla güzel yemekler yeriz. Çok geçmeden bir domuz olduğunu unutursun dedim. Bunun üzerine domuz annesi uyurken ahılından kaçtı. Derinliklerine gömülmüş olduğu çamurları üzerinden silkeledi. Boynuna kocaman bir fiyonk takmıştı. Bütün dünyaya bir domuzun domuz olmadığını gösterecekti. Burnu havada olarak yanında şarkılar söyleyerek yürüyen kaybolan oğulla birlikte yürüdü. Zengin bir adamın oğlu olmak harikulade bir şey olmalıydı. Gün bitmeden bunun nasıl bir şey olduğunu kendisi de görecekti. Hatasını anlaması uzun sürmedi. Onu her tarafı ağrıyana kadar keseleyip bakladılar. Burnuna altın bir halka, boynuna bir önlük takıp eline denemesi için bir çatal verdiklerinde domuzun sesi duyuldu. Kaybolan oğulsa güzel kaftanı içinde evde olduğundan ötürü çok mutlu bir şekilde yemeğini yiyordu. Et geldiğinde domuz inledi çünkü kendi etine çok benziyordu. Garip sesler çıkararak sandalyesinden fırladı, kapıdan çıkıp evine doğru yola koyuldu. Giderken dört küçük ayağı tozu dumana katıyordu. Çünkü domuz ağılına varana dek durmadı. Önemli olan içte olandır dostum. Çünkü bir domuz sonuna kadar domuzdur. Bir oğul ise sonuna kadar oğuldur ve tekrar babasının evine dönecektir. 2. Petrus 3. bölüm Rabbin dönüşü konusundaki tutumların dinden dönenlerin sınanmasını oluşturduğunu anlatır. Ayrıca Tanrı'nın dünya için olan programı ve inanlara öğütler olmak üzere 3 ana bölüme ayrılabilir. Bu bölüm Petrus'un yazmış olduğu bir başka önemli bölümdür. İlk olarak Rabbin dönüşü konusundaki tutumlarının dinden dönenlerin sınanmasını oluşturduğunu göreceğiz. 2. Petrus 3. bölüm 1. ayette şöyle der. Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektubumda da bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. Simon Petrus her iki mektubu yazanın da kendisi olduğunu çok açık bir şekilde bildirmektedir. Temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım derken buradaki temiz sözcüğü en iyi çeviri değildir. Daha iyi bir seçim içten olabilirdi. Petrus'un zamanındaki kutsalların düşüncelerinin günümüzde bizim düşüncelerimizden daha temiz olduğunu sanmıyorum ki ben temiz düşüncelere sahip olduğunu düşündüğüm birini daha bulmadım. Eğer siz temiz düşünceli olduğunuzu düşünüyorsanız ben daha sizinle tanışmadım. Büyük bir kentte çıkan ve tefekkürü vurgulayan bir tarikatı duydum. Birçok tarikatın sahip olduğu gibi büyük bir tapınak yapmak yerine bu tarikat insanların gidip güzel düşünceler düşüneceği küçük kulübeler hazırlamıştı. Bu kulübelerde güzel resimler varmış, mobilyalar, halılar, çok güzel ve insana kendini iyi hissettirecek her türlü konfor varmış. Yani kısacası çok çok güzelmiş. İnsanların bu kulübede oturarak pak düşünceler düşünmelerini bekliyorlarmış.
Yıllar önce bu kulübelerin olduğu bir yerde bulundum ve denemeye de karar verdim. Ancak tarikatın kulübelerine gitmeyi istemiyordum. Bu yüzden otel odamda oturdum. Duvarlarda resimler vardı. Öyle çok büyük, önemli ressamların eserleri değildi ama o da güzeldi. Orada oturup kendi kendime şimdi güzel şeyler düşüneceğim dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Sadece hayatımda düşündüğüm en kötü, en olmayacak şeyleri düşünebildim. Dostum, bizim düşüncelerimiz temiz düşünceler değil. Ve Petrus'un söylemek istediği şey temiz olmaktan çok içtendir. Gerçek inananlara hitap eder Petrus. Bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım der. Onlara yeni bir şeyden söz etmez. Sadece onlara bazı şeyleri hatırlattığını söyler. Bir adam bana benim hafızam çok iyi. Sorun unutkanlığımın daha iyi olması demişti. Birçoğumuz da aynı sorundan muzdaribiz. Ve Simon Petrus da bu konuda size kendi deneyimlerinden bir şeyler anlatabilirdi. Düşmanın yaktığı ateşte ellerini ısıtırken Rabbi inkar ettiği gece Rab İsa'nın ona kendini inkar edeceğini söylediği gerçeğini unutmuştu. Kutsal kitaptaki kayıt bize Luka 22. bölüm 61 ve 62. ayetlerde şöyle diyor. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus Rab'bin kendisine bu gece horoz etmeden beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. Gördüğünüz gibi Elçi Petrus bunu tamamen unutmuştu. O da bizim zayıflığımıza sahip bir kişiydi. Bu yüzden bizim içten düşüncelerimizi anımsatma yoluyla uyandırmaya çalışır. Anımsamalarını istediği şey nedir? 2. Petrus 3. bölüm 2. ayet. Öyle ki kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve kurtarıcımız Rabbin elçileriniz aracılığıyla verdiği buyruğu anımsayasınız. Kutsal peygamberler diyor, eski antlaşmanın yazarlarıdır ve elçilerin aracılığıyla verdiği buyruk. Simon Petrus'un kendisini diğer elçilerden daha yüksek bir konuma koymadığına dikkat edin. O elçilerden sadece birisidir. Bu mektubu bitirmeden önce Pavlus'un yazdığı bir şeyden söz eder. Bu da onun Pavlus'u da elçilere dahil ettiğini göstermektedir. Kendilerine hatırlatacağı şeylerin diğer elçiler tarafından da yazıldığını ve eski antlaşma peygamberlerinin de bunları konu aldığını söyler. Şunu dikkatle dinleyin. 2. Petrus 3. bölüm 3. ayet. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türüyecek. İlk olarak diyor şunu bilin. Bu öncelikle bilmeleri gereken bir noktadır. Son günlerde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türüyecek. Sözünü ettiği son günler sizlerin ve benim yaşadığımız günlerdir ve bu günler kilise göğe alındıktan sonraki büyük sıkıntı zamanıyla devam edecektir. Alaycılar, 2. bölümde çok açık bir şekilde tanımladığı inançtan dönen kişilerdir. Bu alaycılar belli ki kilisenin üyeleri birçoğu da Tanrı sözünü izlemeye çalışarak kendi tutkularının, kendi arzularının ardından giden vaizler ve pastörler olacaktır. Çünkü kutsal kitabın gerçeklerine saldıranlar bu tür kişilerdir. Bir adam günahlarından vazgeçmeye, Mesih'i kabul etmeye razıysa Tanrı sözünü ona bildirecektir. Elçi Paulus 2. Korintliler 3. bölümde zihinlerinin üzerinde bir peçe olduğunu ama eğer yürekleri Tanrı'ya dönerse peçenin kaldırılacağını söyler. Bu kişilerin sorunları entelektüel değildir. Bu kişilerin sorunları yürek sorunudur. Bu yüzden ortaya sahtelik içindeki tartışma konularını atarlar. 2. Petrus 3. bölüm 4. ayette bunlar Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor diyerek alay edecekler diyor. Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Yani İsa'nın 1000 yıllık dönemden önce geleceğini söyleyen sizlerden bazıları yıllardır Rab İsa'nın gelip kiliseyi bu dünyadan alıp götüreceğini, bundan sonra 7 yıllık bir büyük sıkıntı döneminden sonra Rab'bin kendi egemenliğini kurmak üzere yeryüzüne geleceğini söylüyorsunuz. Peki nerede? Neden daha gelmedi? İşte böyle alay edecekler. Mesih'in ikinci kez geleceği sadece ateistler ve komünistler tarafından değil, kilise kürsüsünde söz sahibi olan İnanlar olduklarını söyleyen kişiler tarafından da inkar edilecektir. Eski antlaşma peygamberleri ne hakkında yazdılar? Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne geleceğini yazdılar. İncil'deki elçiler ne konusunda yazdı? Mesih'in kiliseyi dünyadan almaya gelişi, sonra büyük sıkıntı dönemi ve sonra da egemenliğini kurmak için yeryüzüne geleceği hakkında yazmışlardır. Eski antlaşma peygamberlerinin kilise hakkında yazmadıklarına dikkat edin. Hiçbiri bunu yapmadı. Eski antlaşma peygamberleri Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişi hakkında yazmıştır. Kendisine ait olanları almak için geleceğini bildiren ilk olarak Rab İsa olmuştur. Yuhanna 14. bölümde kaydedilmiş olduğu gibi, size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım demiştir. Rabbin bizim için hazırlayacağı yer burada değildir. Zeytinlik Dağı'nın diğer tarafında da değil. Eğer bundan kuşku duyuyorsanız oraya bakabilirsiniz. Orası ıssızdır. Rabbimiz cennete döndü ve bizim için hazırladığı yer de oradadır. Ve bizim için geri dönmeye söz verdi. 1. Selanikliler 4. bölüm 17. ayette onunla havada buluşacağımız yazıldır. Yeniden tekrar etmek istiyorum. Eski antlaşmada Mesih'in gelişiyle ilgili peygamberlikler onun yeryüzünde egemenliğini kuracağını söyler. İncil'de gelişi ilk kez kiliseyi dünyadan alıp götürmek ve sonra yeryüzünde egemenliğini kurmak amaçlıdır. Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor diyecekler. Bu alaycıların sunacağı kanıttır ve bu arada günümüzde en yaygın tartışma konusu olduğunu da söyleyebilirim. Atalar Adem'e kadar uzanmaktadır. Alaycılar aman durum bozulmasın, her şey olduğu gibi devam etsin telaşındadırlar. Geçmişte sıra dışı hiçbir şey olmamıştı, her şey normal bir şekilde akıp gitti. İnsan evrim geçirmişti ve geçmişte her şey gayet yumuşak ve hoş şekilde gelişti. Ama Elçi Petrus bu konuda kesinlikle hatalısınız. Geçmişte hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorsunuz. Oturun size anlatayım diyecektir. Tanrı'nın dünya için olan programını da 2. Petrus 3. bölümde görmekteyiz. Şimdi Petrus üçü bir arada olan dünyadan söz edecektir. Bu bizim için sıra dışı bir şey değil. Yaşlılar ikisi bir arada ayakkabı boyası kullandıklarını hatırlarlar. Sonra üçü bir arada bir yağ çıkaran bir dikiş makinesi firması da vardı. Sizler ve ben de üçü bir arada olan bir dünyada yaşıyoruz. Tek dünya hakkında çok şey işitiyoruz ve dünyanın bir dünya diktatörlüğünün dünyayı egemenliği altına alacağı güne doğru ilerlediği de kesindir. Düşünen insanların kafasında bu konuda herhangi bir şüphe olduğunu sanmıyorum. Yüzyılımızın büyük düşünürleri bir kriz noktasına ve insanın yeryüzündeki yaşamının sonuna vardığımız sonucuna varıyorlar. Bir de geçmiş dünya vardır. Petrus 3 dünyayı bir arada sunar. Şimdi 1 numaralı dünyaya, yani eskiden var olan dünyaya bakalım. 2. Petrus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ne var ki göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendirildiğini bile bile unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu der. Petrus onların bu konuda bilerek, isteyerek bilgisiz olduklarını söyler. Bu sözler birçok bilim adamını ve profesörü kötü bir ışık altına getirmektedir. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu diyor. Yani dünyanın içindeki insanlar ve hayvanlar yok olmuştu. Bu Adem'in yeryüzüne konulmasından önceki dünyadan da söz ediyor olabilir. Nuh'un zamanındaki tufandan da söz etmesi mümkündür. Bu iki görüş arasında uzun süre gidip geldim ama şimdi ikisinde de karar kıldım. İlk görüşe gelince birçok tanrı bilimcinin yaratılış 1. bölüm 1. ayetle yaratılış 1. bölüm 2. ayet arasında bir aralık olduğuna ve o zaman büyük bir felaket olduğuna inandığını söylemek isterim. Günümüzde bu görüş bilim adamı olan Hristiyanların çoğu tarafından genelde reddedilmektedir ancak bilim adamları yıllar geçtikçe görüşlerini de değiştiriyorlar ve ben henüz onların düşüncesine katılmaya hazır değilim. İnsan yeryüzüne konulmadan önce Adem'den önceki dünyada bir yargı gerçekleşmişti. Neler olup bittiği hakkında Yeşaya 14. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde bir bildiri vardır. Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Safon'un doruğunda ilahların toplandığı dağda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. İblis Tanrı'dan farklı olmayı istemişti. İblis Tanrı'nın yerini almak istedi. Ve yeryüzünde de küçük tanrılar olmayı isteyen pek çok insan var. Kendi kurtuluşlarını sağlamak için çalışan herkes teorisi, kendisinin cennet için yeterince iyi biri olduğu olan kutsal bir tanrı ile karşı karşıya olduğu gerçeğini görmezlikten gelen herkes için geçerlidir. Bu kişiler insanın günahlı olduğunu, insanın kayıp olduğunu, Tanrı'nın kendisi için bir kurtuluş yolu sağladığının bilincine varmıyor gibi yaşarlar. Rab İsa benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez demiştir. Bunu söyleyenin Tanrı insan olduğunu unutmayın. Siz babaya kendi başınıza gidebileceğinizi düşünüyorsanız aslında biraz çekil bakalım Tanrı. Senin yanında oturmaya geliyorum çünkü ben de bir Tanrıyım dersiniz. Gördüğünüz gibi bu iblisin arzusuydu ve iblis Lucifer Seher'in oğluna katılan büyük melekler kalabalığının da cennetten atılmasına neden olan bir yargıyla karşı karşıya kaldı. Diğer bir olasılık da Petrus'un Nuh'un zamanında gerçekleşen suyla yargıdan söz edişidir. Petrus'un hangi yargıdan söz ettiğini birkaç önde gelen kutsal kitap bilginine sordum. Aralarında görüş ayrılıkları vardı ancak çoğu Nuh'un zamanındaki tufandan söz ettiğini düşünüyordu. Bence burada önerilen şey de kesinlikle budur. Tufandan önceki uygarlık tufanla yok edilmişti ve bunun hakkında bol bol kanıt bulunmaktadır. Kildanilerin antik Ur kentinin bulunduğu yerde yapılan kazılar burada birkaç uygarlığın yok olduğunu göstermektedir. Kazıda arkeologlar tufan yüzünden üzerinde epey çöküntü olan büyük miktarda kum ve çamurla karşılaşmışlardır. Sonra bütün bunların altında çok yüksek bir uygarlığın kalıntılarını buldular. Ben şahsen Elçi Petrus'un direkt olarak Nuh'un zamanındaki tufandan söz ettiğini düşünüyorum ve yeryüzünün de böylesi bir tufan hakkında bol bol kanıt içerdiği de kesindir. Petrus'un bu yargı zamanında mı yoksa Nuh'un zamanındaki yargıdan mı söz ettiği bir tahmin konusudur. Dünyanın ne zaman suyla, tufanla mahvolduğu konusunda hangi görüşü savunduğunuz fark etmez. Önemli olan geçmişte bir zamanda bunun gerçekleşmiş olduğudur. Büyük bir felaketin gerçekleştiği hakkında bol bol kanıt bulunmaktadır.